Ayrım 18, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 216. Via Balbi'de arabasını barın karşısına park ettiğinde yağmur başlamıştı. Bara girer girmez adamı gördü, sarışın ve gençti. Tek başına bar taburelerinden birine tünemişti. İnce dudaklı 20'lerindeki adam gözlüklüydü. Yağmurluğunun arasından takım elbisesi görünüyordu. Adam Franco'yu görünce gözlüklerini çıkardı, mendiliyle camlarını silmeye koyuldu. Franco bir Vino Rosso ısmarladı, dipnot kırmızı şarap. Sigarasını yaktı, sarışın adamın gözlüğünü silmesi bir işaretti. Franco'nun sigarası da öyle, sorun yok, kutu bende. Sarışın genç kalktı, hesabını ödedi. Franco'ya bakmadan yanından geçerek çıktı. Franco 2 dakika daha bekledi, sigarasını ve şarabını bitirdi. Barmene parayı ödeyip çıktı. Fiat'a bindi, çalıştırdı. Köşeyi dönüp Banco d'Italia'nın karşısındaki ıssız otoparka girdi. Otoparkta koyu renkli Fiat'ı gördü. Sarışın adam yanında biriyle, yüzünün yarısı gölgede kalmış biriyle oturuyordu. Franco arabasının camını indirdi. Sarışın adam da onu taklit etti. Yağmur hafiflemişti. ''Emanet yanında mı?'' diye sordu sarışın kusursuz bir İtalyancayla. ''Tabii, parayı getirdin mi?'' Sarışın adam Franco'ya kalın bir zarf uzattı. ''İstiyorsan say ama çabuk.'' Franco başını salladı, camın üzerinden zarfı aldı, fenerini yaktı. Zarfın içi deste deste 10 binlik banknot doluydu. Hepsi 10 deste. Franco desteleri teker teker kontrol etti. ''Kutu'' dedi adam. Franco uzandı, torpido gözünün altındaki düğmeye bastı, bir kapak açıldı. Kendi gizli bölmesi. Bu bölmeyi kendisi hazırlamış, dışarıdan görülemez olana kadar çalışmıştı. Kutu bölmeye tam sığmıştı. Kutuyu güçlükle çıkardı, zorlanarak pencereden uzattı. O kadar ağırdı ki dirseklerini camın kenarlarına dayamak zorunda kaldı. Sarışın adam kutuyu aldı, dikkatli yanında oturan adama verdi. Sonra Franco'ya döndü. ''Anlaşmayı unutma'' dedi. ''Bir araştırma olur ya da sorun çıkarsa bizi arayacaksın.'' ''Bu son muydu?'' diye sordu Franco. ''Evet.'' ''İyi.'' Sarışın genç Franco'nun sesindeki endişeyi duydu. Hızla döndü. ''Neden? Bir sorun mu var?'' ''Hayır ama olabilirdi. Bugünkü gümrükçü. Bayağı ciddiydi. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi?'' Sarışın gencin sesinde hafif bir endişe vardı. ''Ama bir şey bulmadı, bir şeyden kuşkulanmadı değil mi?'' ''Bulsaydı burada olur muyum sanıyorsun?'' Franco başını salladı. ''Hayır, bu işten ayrılıyorum. Bundan sonra kaçakçılık yok. Bundan sonra sadece işimi yapacağım. Bundan sonra bir sevkiyat olursa Franco'ya güvenmeyin, tamam mı?'' ''Bu akıllıca bir karar,'' dedi sarışın adam. Franco arabayı çalıştırdı, beyaz Fiat ilerlerken bağırdı. ''Ben de öyle düşünüyorum amico. Ciao!'' Dipnot İtalyanca, dostum, hoşça kal. 19. kısım, Strasbourg, 9 Aralık Cuma. Onları Asunción'dan Madrid'e götürecek uçak gecikmeli kalkmıştı. Folkman ile kız Frankfurt'a vardıklarında neredeyse öğlen oluyordu. 3 saat kadar sonra Folkman kızı eve bıraktı, bürosuna gidip ilk raporunu yazdı. Raporun bir kopyasını Ferguson'un kutusuna attı. Zarfın üzerine de ertesi gün öğleden önce büroda olmasını isteyen bir not iliştirdi. Akşamüstü 5'te Erika ile birlikte Quay Ernest'teki küçük bir restoranda hafif bir şeyler yediler. Sonra da yürüyerek eve döndüler. Valizini boşaltıp yerleştirdikten, misafir odasındaki yatağı da hazırladıktan sonra 2 konyak doldurdu. Kız bitkindi. Bir gün önce öğleden sonra Sanchez onları kent dışındaki küçük mezarlığa götürmüştü. Bulutsuz göğün altında sıcak dayanılmazdı. Folkman ile şişman dedektif kızın duasını bitirmesini beklerken ağaçların gölgesine sığındılar. Sanchez sonra konuklarını La Chacarita'ya, cesetlerin bulunduğu eve götürmüş, oradan çıkınca da Mendoza ve Torres'le tanıştırıp konuşmalarını sağlamıştı. Her iki adam da bildiklerine yeni bir şeyler eklememişti. Akşama doğru Charkin'in evine gittiklerinde Folkman bakımlı bahçeye, duvarlardaki tablolara hayran olmuş, çalışma odasındaki tablonun ardındaki açık kasaya, ayaklarının altında yankılanan, ışıklı avizelerin aydınlattığı mermerlere şaşkınlıkla bakmıştı. Sanchez'in adamları bütün evi tepeden tırnağa aramışlardı ama dişe dokunur hiçbir şey bulamamışlardı. Havaalanına geldiklerinde Sanchez, Charkin'in geçmişiyle ilgili dosyayı zaman geçirmeden Strasbourg'a gönderme sözü vermişti. Adamları hala yabancılar şubesindeki dosyaları ayıklamakla meşguldü. Dosyanın 24 saat içinde elimde olacağını umuyorum demişti Sanchez onları çıkış kapısına doğru götürürken. Erika Kranz Sanchez'e teşekkür etmiş, şişman dedektif de gülümseyerek Folkman'a dönmüş. Kıza dikkat et amigo demişti, kendine de iyi şanslar. Uçaktayken Erika Folkman'a neden Winter'le ilgilendiklerini sormuş, aldığı cevap karşısında hiçbir yorum yapmadan camdan dışarı bakmayı sürdürmüştü. Eve geldikten sonra yorgun ve sakindi, bitkinliği yüzünden okunuyordu. Folkman Erika'ya Ferguson'un onunla konuşmak isteyebileceğini söylemiş, kız da bir otelde oda ayırtmak yerine Folkman'ın evinde kalmayı kabul etmişti. Kız yattıktan sonra Folkman bardağını yeniden doldurdu. Pencerenin dışı karanlıktı. Uzaktan gotik katedralin aydınlatılmış çan kuleleri görünüyordu. Burası Paraguay kadar sıcak değildi. Sadece camları sarsan bir rüzgar vardı. Vücudunun yorgunluğa teslim oluşunu duyarak konyağını yudumlarken kızın uykusunda döndüğünü işitti. Dünkü jungle'ı, sıcağı düşündü, beyaz evi, uzun yıllar önce fotoğrafı çekilen kadını hatırladı. Ferguson ve Patterson bütün bunlardan neler çıkaracağını merak ediyordu. Üç adam sıcak ofiste konuşuyordu. Peters ve Folkman Ferguson'un çalışma masasının önündeki koltuklara yerleşmişti. Ferguson'un yanındaki teyp çalışıyordu. Band bitince Ferguson aleti kapadı, başını salladı. Aynı cümleyi tekrar tekrar dinlemişlerdi. Sie werden alle umgebracht. Hepsi öldürülecek. Yanlış anlamadıklarından emin olmak için defalarca dinlemişler. Konuşanın kısık ama net sesini duymuşlardı. Ferguson'un masasında fotoğraflar diziliydi. Asunción polisinin yaptırdığı baskılar. Eğilip ilgiyle bunlara baktı. Hikayeyi tamamlayan yüzler. Fotoğraflardan biri teleobjektifle çekilmişti. Adamları, Dieter Winter ile Charkin adlı ihtiyarı gösteriyordu. Bir Charkin fotoğrafı daha pasaport için çekilmiş gibi portre, sert gözler, küçük bir ağız, ince ve kararlı bir yüz. Üçüncü resim kadına aitti. Elini adamın koluna koymuş kadının. Nazik olduğu ilginç bir ayrıntı diye düşündü Ferguson. Gözlüklerini burnunun üzerine daha iyi yerleştirdi. Güzel sarışın kadının resmini alıp dikkatle baktı. Fotoğrafa ataşla iliştirilmiş notta Folkman'ın el yazısıyla orijinal resmin arkasındaki tarih yazılıydı. Ferguson, Folkman'ın raporunun sonuna kurşun kalemle aynı tarihi eklemişti. 11 Temmuz 1931. Konuştuklarında soru sorup açıklama istemek için Folkman'ın raporunun çeşitli bölümlerine işaretler de koymuştu. Şimdi elindeki raporu yeniden gözden geçiriyordu. İlginç bir rapor. Folkman uzakta Chaco'daki evi tanımlarken ayrıntıdan kaçınmamıştı. Başını kaldırdı. Folkman'ın gözlerinin içine baktı. ''Ateşten arta kalanlar. İncelendi demiştin değil mi?'' Folkman koltuğunda öne eğildi. Yorgun görünüyordu ama gözleri canlıydı. Sanchez'in adamları küllerde bir ön inceleme yaptı. Çoğunlukla kağıt ve fotoğraf, tahta ve karton. Yiyecek izi de var, kurutulmuş yiyecek. Evde ya da bahçedeki kulübelerde hiçbir şey kalmamış. Her oda tümüyle boşaltılmış. O adamlar her kimse bir nedenden ötürü orada bulunmalarıyla ilgili tüm izleri yok etmek istemişler. Folkman başını salladı. Daha önce böyle bir şeye rastlamadım efendim. Sanki tüm malikane temizlenip ilaçlanmış gibiydi. Sanki Chaco'daki o evde oturan ince bir tarakla bütün evi taramış, her şeyi ayıklayıp yakmış. Ferguson söze girişmeden önce düşündü. Pencereden dışarı baktı. Sonra gözlerini yeniden Folkman'a çevirdi. Chaco'daki evle ilgili ayrıntıları şimdilik bir kenara bırakırsak, asıl sorulacak soru herhalde Winter'in bu işle ilgisi nedir olacak? Bütün bunların Winter'in ölümüyle ne ilgisi var? Tom Peters öne eğildi. Bir öneride bulunabilir miyim efendim? Ferguson belli belirsiz gülümsedi. Tabii. Berlin'deki cinayetle ilgili raporda kurşunların Güney Amerika kaynaklı olduğu belirtiliyor. Biz de Winter'in Güney Amerika'ya gittiğini biliyoruz. Üstelik bir kere değil, en az 8 kez. Devam et dedi Ferguson. Winter'ın öldürülmesinde ve geçen yıl Hamburg'daki iş adamının vurulmasında Güney Amerika kaynaklı kurşun kullanıldığını da biliyoruz. Rusların silah işinden çıkmalarından beri terör gruplarının Güney Amerika'ya yöneldikleri de açık. Peters tereddüt etti, Faulkner'a baktı. Bir de Montevideo'ya uçakla götürülen sandıklar var. Bir sürü ihtimal bulunduğunun farkındayım efendim. Ama bence silah ve cephane sevkiyatından söz ediyoruz. Bu da bence Winter'in Güney Amerika'da ne aradığını açıklıyor. Ferguson içini çekti, ayağa kalkıp pencerenin yanına gitti. Muhtemel, evet, ama bir varsayım. Üstelik Winter'in Berlin'de neden öldürüldüğünü de açıklamıyor. Ferguson döndü, bir kaşını kaldırarak Faulkner'a baktı. O sandıklarda sence ne vardı Joseph? Faulkner tereddüt etti. Söylemesi güç efendim. En büyük olasılık silah ya da uyuşturucu. Hatta değerli maden. Ama eğer Rodriguez o adamlar adına uyuşturucu taşıdıysa Chaco'daki evin bu iş için kullanılmadığı kesin. Uyuşturucu için kullanılan kimyasalların izlerini bulurduk. Faulkner başını salladı. Evde ya da bahçede kimyasala ya da uyuşturucu izine rastlanmadı. Peters'a baktı. Tom'un söylediği akla yatkın efendim ama bunu destekleyecek bir kanıt yok. Ya evin bulunduğu arazi, orası da arandı mı? Sanchez bölge polisinin 3 kilometreye kadar evin çevresini araştırmasını istedi. Evin 2 kilometre uzağında geçici bir iniş alanı olarak kullanılabilecek bir tarla vardı. Yerde derin tekerlek izleri ve yağ lekeleri bulundu. Başka bir şey yok. Belki de Rodriguez'in inip havalandığı yer burası. Rodriguez denen herifin uçağı arandı mı? DC-4'e Asunción'da el konuldu. Sanchez'in laboratuvar yetkilileri uçakla ilgilendi. Ve arka kargo bölümünde kokain izine rastlandı. Faulkner başını sallayıp Ferguson'a baktı. Bir şey demek değil tabii. Sanchez'e göre Rodriguez başka müşterileri için onlarca sefer yapmış, onların uyuşturucusunu da taşımış olabilir. Ferguson içini çekti, usulca masasının yanına gelerek bir dosya aldı. Dosyada bir saat kadar önce Asunción'dan faksla gelen raporun orijinali ve iki kopyası vardı. Daha önce Faulkner'ın raporunu tartışmak istemiş, bu nedenle fax mesajını yardımcılarına göstermemişti. Dosyayı açtı, içindekileri çıkardı. Bu raporu bir saat kadar önce Paraguay'dan aldım, İngilizce yazılmış. Devam etmeden önce ikinizden de raporu okumanızı istiyorum. Her biriniz için de bir kopya hazırlattım. Maalesef sis perdesini daha da kalınlaştırıyor. Ferguson gizli raporları Faulkner ve Peters'a uzattı. Sanchez'in söz verdiği rapor. Faulkner 3 sayfalık raporu eline aldı, yavaşça okumaya başladı. Kime? Başkan, İngiliz DSE. Kimden? Yüzbaşı Veyares Sanchez, Policia Civil Paraguaya. Konu yetkili memurunuz Jay Faulkner'ın ziyareti ve araştırmaları. Konum çok gizli. Son araştırmalardan sonra aşağıdaki raporun verilmesi uygun görüldü. 1. Görevlinizin de ziyaret ettiği Chaco malikanesi 400 dönümlük bir alanı kaplamakta olup, Erhard Schmelz eşi Inge ve oğulları Karl'ın Paraguay'a göç etmelerinden bir ay sonra 1931 Aralık ayında Senyor Schmelz tarafından satın alınmış tapuya kaydettirilmiştir. Kayıtlar Erhard Schmerz'in 1880 yılında Hamburg'da doğduğunu, eşinin de kendinden bir yaş küçük olduğunu göstermektedir. Yabancılar Şubesi'ndeki dosyaya göre Schmerz, 1. Dünya Savaşı'nda Alman ordusunda savaşmıştır. Paraguay'a geldiği dönemde servetinin 5000 Amerikan doları olduğunu belirtmiştir. Chaco'daki malikane, Senyor Schmerz'in 1931 Aralık ayından beri satın aldığı taşınmazlardan sadece biri olmakla birlikte diğer yerler Chaco bölgesinde değildir. Chaco'daki taşınmaz 1949 yılına kadar Cuabraco ağacı yetiştirilmesinde kullanılmıştır. Senyor Erhard Schmerz 1943 yılında Asunción'da geçirdiği bir otomobil kazasında ölmüştür. Polis kayıtları Senyor Schmelz'in 1931 ve 1933 yılları arasında Almanya'dan önemli ölçüde para getirdiğini göstermektedir. Şubat 1933'ten sonra para Almanya'dan 6 aylık aralıklarla Asunción'daki Rice Bank üzerinden keşide edilmiş çeklerle gönderilmeye başlanmıştır. Her çek 5000 Amerikan doları tutarındadır. Kocasının ölümünden sonra çekler Bayan Schmelz adına düzenlenmiştir. Para havaresi Şubat 1945'e kadar sürmüş, daha sonra kesilmiştir. Sürdürülmekte olan araştırmalara rağmen Chaco malikanesinin şimdiki sahipleri hakkında yeterli bilgi yoktur. Senyor Schmelz'in eşi 1949 yılında ölmüştür. Tapu kayıtlarına göre Chaco'daki taşınmaz Temmuz 1931'de Almanya'da doğmuş olan Karl Schmelz üzerine geçirilmiştir. Karl Schmelz'in nerede olduğu bilinmemektedir. 2. Senyor Nicholas Charkin konusunda aşağıdaki bilgiler toplanmıştır. Senyor Nicholas Charkin 8 Kasım 1946 günü Rio de Janeiro'dan Asunción'a gelmiş, 2 gün sonra da Paraguay vatandaşlığı için başvurmuştur. Başvurusunda doğum yeri olarak Riga, Litvanya, doğum tarihi olarak da 1911 belirtilmektedir. 1946 yılında Paraguay'a geldiğinde yanında oldukça yüklü bir tutar olan 20 bin Amerikan dolarının bulunduğunu belirtmiştir. Başvuru formunda Senyor Charkin kendini bir savaş sığınmacısı ve iş adamı olarak tanıtmıştır. Başvurusundan bir hafta sonra Paraguay vatandaşlığına alınmıştır. Bilgi sahibi olmanız açısından o dönemdeki vatandaşlık başvuru formlarının iki sınıfa ayrıldığını eklemekte yarar vardır. Bunlardan biri açık kayıtlar, diğeri de seguridad birimleri için tutulan özel bilgilerdir. Savaştan sonra Avrupa'dan sayısız sığınmacı gelmiştir. Paraguay yönetiminin de Alman yanlısı olduğu bir sır değildir. Bu nedenle eski Naziler, özellikle de yanlarında para ve altın getiren eski Naziler, kolaylıkla Paraguay vatandaşlığına hak kazanmışlardır. Sığınmacının kişisel bağlantıları ve parasına bağlı olarak gelenlere yeni kimlik ayarlamak da mümkün olmuştur. Senyor Charkin hakkında da bir seguridad dosyası vardır. Dosyayı incelemekle birlikte bir kopyasını göndermek hakkına sahip değilim. Yine de aşağıdaki ayrıntıların ilginç bulunacağını düşünüyorum. A. Nicholas Charkin 1911 yılında Riga'da değil, Berlin'de doğmuştur. B. Charkin'in gerçek adı Heinrich Reimer'dir. C. 1945 yılında savaşın sona erdiği dönemde Leibstandarte SS tümeninde binbaşı olarak görev yapmaktaydı. D. Dosyada adları belirtilen güvenilir kaynaklara göre Charkin Rus ve müttefik cephelerinde işlenmiş birden fazla savaş suçundan sorumludur. Bu nedenle de Ruslar ve müttefiklerce aranmaktadır. Burada önemli üzerinde durulması gereken nokta, Paraguay'daki yaşamı boyunca Charkin'in başının polisler hiç derde girmediğidir. Charkin'in iadesi için açık ya da gizli hiçbir talep de gelmemiştir. Charkin başarılı ve örnek bir iş hayatı geçirmiş, geçmişinin izlerini ustalıkla örtmüştür. E. Charkin çeşitli işler kurmuş, tarım makineleri ve motor parçaları ithal ederek Paraguay'da zengin olmuştur. Sığır yetiştirmek ve kasaplık et üretmek için ülkenin uzak köşelerinde çeşitli çiftlikler satın aldığı da bilinmektedir. Bekardır. Charkin ile Schmelz malikanesi arasında hiçbir bağ, hiçbir iş ilişkisi belirlenememiştir. Charkin'in holdingi 6 ay kadar önce Paraguay doğumlu bir vatandaşa satılmıştır. 3. Sınır karakollarından gelen giriş formları halen dikkatle incelenmektedir. Ama şu ana kadar Senyor Dieter Winter ile ilgili olarak daha önce belirlenenlere ek bir forma rastlanmamıştır. 4. Son bir ilginç ayrıntı. Chaco'nun kuzeydoğusunda Bahia Negra'daki askeri radar bizim Chaco'daki malikaneye inmemizden çok kısa bir süre sonra hafif bir uçak ya da helikopterin daha önce bildirilmemiş uçuşunu kaydetmiştir. Kimliği belirlenemeyen uçak ya da helikopter, Corumba yakınlarında sınırı aşmış, kuzeydoğu yönünde ilerleyerek Brezilya hava sahasına girmiştir. Konu araştırılmaktadır. Son, Sanchez. 18. ayrımın sonu. Sayfa 226.